İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle birlikteyiz ve yepyeni bir programla karşınızdayız. İlahi Nizam ve İnsan programımızın adını zaten duydunuz. Programı hazırlayan prodüktörümüz Vahide Feray Uz Hanım'la birlikteyiz. Peki ben kimim? Bundan sonraki programlarda hep beraber olacağınız programı sunan ve programın danışmanı olan öğretim üyesi Remziye Ege. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalışıyorum. Din Eğitimi Anabilim Dalı'nın hocasıyım. İlahiyatçı kimliğimle sizinle daha çok karşı karşıya olacağım ve de İlahiyat Fakültesi'nden hocalarımızla sizlerin de aklınıza takıldığını düşündüğümüz çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunacağız, sohbetler gerçekleştireceğiz. Peki bugün ne yapacağız? İlk programımızda değişik bir durum oldu. Ve programımızı hazırlayan Feray Hanım'la birlikteyiz. Feray Hanım'a soracağız, bizden ne istiyorsunuz? Aslında size de ipuçları verecek ve bir sene boyunca her hafta cuma günleri biz sizin karşınıza işte merak edilen bir takım konular, sorular, ilahiyatçı hocalara neler soruluyor daha çok, bunlar çerçevesinde konuşmaya çalışacağız. Feray Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu nasıl bir şey oldu böyle?
İlk defa deniyorum. Göreceğiz, yaşayacağız.
Peki, evet. Peki. Öncelikle hayırlı olsun.
Teşekkür ederim. İnşallah bu program kafamızdaki sorulara cevap verecek, içimizdeki kargaşalara bir nebze olsun, şifa olacak bir program olur.
Amin.
Amin evet, diyelim hep beraber.
Duamız olsun
mutlaka,
bu.
Mutlaka siz de farkındasınızdır. Son yıllarda büyük bir anlam arayışı içerisindeyiz. Üç boyutlu hayatların artık bize yetmediğini, hani maddi olarak elimizle tutup gözümüzle gördüğümüz, kendimiz bize zenginlik ve artı değer olarak kattığımız her ne varsa bütün bunlara sahip oluyoruz. Sahip olduktan sonra diyoruz ki sonra
sıradaki. Evet, sahip olma konusunda her zaman bir sıradaki. Sonraki istenir değil mi?
Hayat büyük bir telaş ve aceleyle geçiyor. Böyle kurulmuş saatler gibi yaşıyoruz. Ve bazen yaşadığımız günü kayda geçirecek, kendimizi dinleyip içimize dönecek bir vaktimiz bile olmuyor. O vakti bulduğumuz zaman da diyoruz ki tamam bunlara sahip olduk, bunları başardık. Şimdi bir şey eksik. Bir yerlerde bir şeyler eksik. Çünkü sanırım bu yaratılışımızla ilgili bir şey. Hani biz zihnimizle bir şeyleri başarıyoruz ama zihnimizden de öte, üç boyutlu bu bedenimizden de öte varoluşumuz var. Hı hı. Bu ruhsal varlığımız. Ve son zamanlarda bu ruhsal varlığımızın tanınması, onunla ilgili gelişmeleri ya da bilgileri elde etmek için müthiş bir arayış içerisindeyiz. Ben bu alanda birçok eğitimlere katılmış, birçok çalışmalarda bulunmuş bir insanım. Ve insanların bu anlamdaki arayışını ve paniğini çok net görmüş durumdayım ki en başta ben kendim bu arayışın içindeydim ve sürekli arıyorum. Tamam, her şey tamam ama bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. O bir şeyler nerede? Ve ben bunu ararken gittiğim eğitimlerde, katıldığım bütün çalışmalarda bir baktım ki dönüp dolaşıyorum. Bizim kendi dinimizle ilgili bir noktaya, bir kaynağa gelip dayanıyorum. Yani bize sanki yeni bir şeymiş gibi sunulan, batıdan gelsin, doğudan gelsin, hangi inanç, hangi felsefe, hangi çalışma, hangi eğitim olursa olsun bunların bir şekilde gelip bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de izini, ipucunun verildiğini görüyorum. Görüyorum da ama biz bunları bilmiyoruz. Ben bu alanın içine girip kendini aramaya başladıktan sonra bunları fark ettim. Ve bu programı önerirken de bir şey bana çok önemli bir rehber oldu. İngiltere'de akademisyen olan bir arkadaşım şöyle bir şey anlatmıştı bana. Bir İngiliz arkadaşına Kur'an-ı Kerim'in İngilizcesini hediye ediyor. Adam okuyor, geliyor, diyor ki çok beğendim. Bayıldım. Lütfen bana bunun ikinci cildinde verir misin? Okumak istiyorum. Evet. Evet. O da diyor ki ikinci cildi nerede? Yok ki ikinci cildi diyor. İyi de diyor sizin bu yaşadıklarınız nerede yazıyor?
Eyvah.
Gerçekten de ben kendi kitabımızı okuduğumuz zaman yaşadıklarımızla orada yazılanların mutlaka örtüştüğünü ama birçoğunun da bize çok farklı yansıtıldığını çok net olarak gördüm, fark ettim. Ben korkuyla din eğitimi verilmiş bir insanım ve ben 6-7 yaşındayken her akşam ezanını korkuyla beklerdim. Çünkü akşam namazının farzı önce kılınır. Kıyamet o saatte kopacakmış, insanlar ancak akşam namazını kılacaklarmış, farzını kılacaklarmış, sünnetine yetişemeyecekler.
Bunu siz bir yerden öğrendiniz, onun için bu korkuyu yaşıyorsunuz.
Korkuyu yaşıyorum. Bana evet. Kim nasıl anlattı, nerede anlattı bunu
ama
bilmiyorum.
Ama bir yerde olmuş ama bu ben, kopukluk. Evet.
Aynen.
Evet.
6-7 yaşındaki bir çocuk olarak her akşam ezanını korkarak bekliyorum. Ve akşam ezanı okunuyor, babam namazını kılıyor, 10 dakika geçiyor. Ben diyorum ki, oh,
bugün de
kıyamet kopmadı. O kadar çok şey bize korkuyla öğretildi ki, hangi hareketi yaparsak, ne söylersek, ne konuşursak, nasıl davranırsak hepsini bir şekilde dine getirildi ve dayatıldı. Şunu yapma günah, bunu yapma sevap. Şimdi bizim din olarak algıladığımız şey sadece günah ve sevap mıdır? Din sadece günah ve sevapları belirleyen bir şey midir? Bizim kitabımızı okuduğum zaman ben hiç de böyle olmadığını gördüm. Türkçesini okuduğum zaman. Bambaşka bir şey olduğunu gördüm kitabımızı okuduğumuz zaman. Bu dünya hayatında hani o ruhsal yaşam koçlarına, bu guruya, o bilmem kime gidip başvurup da şu iç huzuru arıyoruz ya. Bütün onlar veriliyor ki. Ve şunu hissettim ben. Cehaletimi lütfen bağışlayın. Bir hani insan olarak bunu hani kitabımızı okuyan bir insan ve bundan anladığını ifade eden bir insan olarak bunu söylüyorum. Kitapta bize öğütlenenler bu dünya hayatıyla ilgili. Elbette ki öte dünya hayatını da bize cenneti vaat ederek armağan edecek öğütleri var. Ama bence bizim kitabımız bugün günümüzde yaşarken, dünya hayatımızı düzenlerken mutlaka bize öğütler veren ve o öğütleri tuttuğumuz zaman huzuru, o iç barışı, kargaşayı, karmaşayı, varoluşumuzu, bütün bunların cevabını verecek öğütlerle, ipuçlarıyla dolu. Ben bu nedenle bu programımızda bunu yapmak istedim. Hani bu nedenle sizinle görüştüm ki lütfen bize günah sevap kavramı mutlaka var. İbadet kavramımız mutlaka var. Ama bunun ötesinde de bizim kitabımızda bambaşka şeyler de var. Lütfen bunları da öğrenelim. Bunları da anlatalım. Bunları da dinleyicilerimizle paylaşalım diye böyle bir program hazırlamayı düşündüm, önerdim ve lütfettiniz, sizler de kabul ettiniz. Umarım maksadımızı gerçekleştirebilecek bir program dizini hazırlayabiliriz.
Evet, ben de öyle umuyorum çünkü belli ki dert ortak. Yani sizin söylediğiniz şeyler aynı zamanda benim kendi alanımda da çalıştığım ve dert edindiğim şeyler. O bir gerçek. Şimdi en başından itibaren siz o kadar güzel bir özet yaptınız ki aslında bu insanın, bir insan tekinin hayatında derdi olan, bir şeyleri dert etmiş bir insan tekinin yapabileceği bir özet. Bu da nedir? Bir anlam arayışından söz ettiniz ve hayatın sadece bir takım şeylere sahiplenmekten ibaret, sahip olarak ilerlemekten ibaret bir şey olmadığını, ömrümüzün bir yerinde keşfettiğimiz andan itibaren, çünkü oraya gelmek de zordur Feray Hanım, kolay bir şey değil. İnsanlar var ya, ihtiyaçlar piramidi, yani birazcık aşağıda bu doygunluk duygusuna erişmemiz gerekiyor. O da bizim için, yani yaratılışımız bununla ilgili bir şey aynı zamanda. Ama oranın artık tat vermediği, yetmediği, huzur vermediği, insanın işte o sizin söylediğiniz noktada, yani şimdi, yani daha ötesi ne olacak? Bu kadar para kazanmak istedim, kazandım da. Peki bununla ne yapacağım? Yani para benim için nihai bir şey miydi, hedef miydi, yoksa bir araç mıydı? Ben bununla bir şey yapmak üzere mi buna odaklanmıştım? Sorusunu sorduğu yerde işte sizin karşınıza diyorsunuz ya, o arayışlar, arayışlar, arayışlar çıkıyor. Şimdi doğru yerde doğru şeyi aramaktan söz etmek gerekiyor bence. değil mi?
Evet.
Yani Nasreddin evet. Hoca gibi tesbihi evde kaybedip sonra çıkıp ay ışığında aramak. Çünkü burası daha aydınlık demek. Oradaki evet. o evet. güzel öğreti bizi evet. bugünlere taşısın. Biz neyi nerede kaybettiysek orada aramak üzere bir kere ilk adımı atmak durumundayız. Sizin bu programınız bu anlamda doğrusunu isterseniz beni çok mutlu etti. Programın isminden itibaren ilahi nizam ve insan. İnsan nizamın kendisi zaten yani insanda her şey ortaya çıkıyor. Ama biz Kur'an'ı, Kur'an'ın öğrettiği şeyleri, dinin kendisini insan üzerinden mi okuyoruz? Yoksa başka şeyler üzerinden mi okuyoruz sorusunu sorarak bence bu konuya açıklık getirmek lazım. İnsan odaklı, insan merkezli, insanı iyileştiren, insana sizin ifadenizi kullanacağım izninizle şifa veren şeyler eğer söyleyebiliyorsak ve işte bizim dinimiz budur diyebiliyorsak bu ikinci cildi istemez kimse.
Evet, evet.
Der ki ha demek ki gerçekten bir Müslüman İslam'ı kendi kaynağından ve onun önerileri doğrultusunda, onun tavsiyeleri, onun öğütleri doğrultusunda öyle yaşıyor ki demek ki yani bu böyle bir şeymiş der ve hayatına devam eder. Ama bizde ayrım yaptığımız konulardan bir tanesi ya maalesef onu yapmak durumunda kaldığımız için söylüyorum. Müslüman ve İslam ayrımı. Şimdi bunu bazı açarsan, tabii bu, evet. Çünkü bazı durumlarda yine bunu sizin söylediğiniz örnek üzerinden ben de gideceğim. İnsanlar İslam'la karşılaştıkları zaman İslam'ın ne kadar gerçek anlamda öğrendikleri kaynaklara da bağlı tabii. İnsanı var eden, insanı gerçekten kuşatan ve insana iyi gelen bir din olduğunu görmekle beraber yani bir Müslüman birey üzerinden hareket ettiklerinde ya İslam da böyle miymiş diye sorgulamaya evet, başladıklarını evet, görüyoruz.
Evet.
Şimdi o zaman biz Müslüman hallerini de anlatacağız program içerisinde. Müslümanların bunları neden bu şekilde yaptıklarını da anlatacağız. Ama gerçekten İslam'ın bu konuda ne önerdiğini de söyleyeceğiz. Şimdi siz diyorsunuz ya mesela kıyamet korkusu niye körüklendi acaba sizde?
Ya bu bilmiyorum, nereden kaynaklandı? Küçücük bir çocuğum yani ben neden nasıl size duydum,
korku
dayattım,
üreten
bilmiyorum.
Anlatımlar gerçekleştirildi? Çünkü din gerçekten aynı zamanda çok önemli de bir güç aracı. Yani hiçbir şeyle yapamazsanız dini kullanarak insanlara bir şeyleri yaptırabilirsiniz. Bu dünyada bunun çok örnekleri var. O yüzden sizin üzerinizden böyle şeyler yapılıyor ama bir toplum ve o toplumda oluşturulmak istenen bir dini bir durum. Şimdi biz toplum olarak işte bu oyunlara gelecek miyiz gelmeyecek miyiz sorusunu kendimize sormamız lazım. Ama bu soruyu sormanın da tek yolu ne biliyor musunuz? Size bunlar dindendir, din bunu emrediyor, din bunu söylüyor diyen insanlara şöyle birisi de ayağa kalkıp demiyor ki bunu nereden duydunuz, nereden öğrendiniz? Siz işte bunu dert ettiniz ve diyorsunuz ki bana birisi söylesin yani gerçekten Kur'an'da böyle yazıyor mu? Peygamberimiz bunları söylemiş mi? Hayatında bir kere olsun böyle bir uygulama yapmış mı? Veya ondan sonra yapılmış olan şeyler olabilir, kültürel bir biçimde ortaya konulmuştur, o dönemin gereklerine hitap etmiştir, ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ama ben onu mutlaklaştırarak sanki dinin kendisiymiş gibi mesela geleneklerden söz edebiliriz. Bugüne taşıyıp bugün de aynı şekilde, aynı formda, aynı minval üzere yaşamak durumunda mıyım? Beni bağlayan bir şey var mı ortada?
Şimdi geleneğe gelene kadar ben size bambaşka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hayatın her anı, her saniyesinde dinle ilgili bir atıf var. Çocuğum, nar yiyorum. Nar. Annem derdi ki, asla bir tanesini bile yere dökme. Peygamberin dişidir, çok büyük günaha girersin. Bunu bana açıklar mısın?
Ben açıklayamam çünkü böyle bir bilgi yok. Yani bunlar bir yerlerde yazıyorsa eğer peygamber böyle söylemiştir, ondan böyle nakledilmiştir.
Ya
o
da,
zaman oturup onun üzerinde düşünmek lazım. Ha yani ama insanlar size az önce onu söylemeye çalıştım. Bir şeyleri üstesinden gelmeyen bir problem çözme konusunda onu insani zeminde mesela neyi söylemek istemiş olabilir? Bu gerçekten kıymetli bir şey. Bunu ziyan etmemek lazım. bunu söylemek istemiş olabilir. Ama evet, neden bunu bu şekilde hem de günahı da peşine koyarak, evet, bir şey ulayarak, değil, evet, mi? Yani bunu söyleme ihtiyacı hissediyor işte o güçten dolayı.
Eşikte oturma cin çarpar.
Evet.
Şimdi bu da aynı şekilde eminim iyi niyetlerle, çünkü eşikte, hı hı, oturduğunuz zaman hava akımından
mesela
dolayı yüz felce geçirebilirsiniz. Bunu bana böyle açıklamaktansa, evet, cin çarpar deyip de. Şimdi burada benim itiraz ettiğim olay şu: neden her şeye dini bir atıf yapıyoruz?
İşte en önemlilerinden bir tanesi bu Feraye Hanım, bizim tespit ettiğimiz, yani dinin gerçekten çok ciddi bir güç olması, evet, insanlar üzerinde bir yaptırımın, bir müeyyidesinin olması, evet, çünkü yani
kutsanıyor ve dokunulmaz oluyor.
Diyorsunuz ki şunu şöyle yap, yapmıyor, onu öyle yaparsan şu kadar sevap kazanırsın dediğiniz zaman birden hurra insanlar o sevabı elde etmek için o işi yaptığını görüyorsunuz. Peki yani o iş gerçekten yapılmış mı oluyor? O da ayrı bir mesele. Çünkü Kur'an'da da mesela bunun örnekleri çok. Namaz kılanlar ama namazlarından gafil olanlar. Bu ne demek?
Evet.
Yani o işi yapmış oluyorsunuz. Bir vecibenizi yerine getirmiş oluyorsunuz. Bize düşen insan olarak, Müslüman olarak Allah kabul etsin demektir. Hiçbir zaman ya öyle namaz mı olur? Bu da bizim terbiyemize aykırı bir, evet, şey. Biz bunları da bu şekilde öğretiyoruz insanlara. Öyle kılacağına hiç kılmasın. Onu dedirtmiyoruz.
Haddimiz
öyle
değil.
Bir şey yok. Haddimiz değil. Herkes kendi ibadetinden mesuldür. Ama diğer taraftan orada o işin arka planı nedir? Allah insanlar için ibadeti neden önemli görmüştür? Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, değil mi? Bunlar İslam'ın şartları, evet, olarak geçer. De peki ne olacak yani bu insanın hali, değil mi? Bunları yapacak ama siz dediniz ya hayatta ayrı bir yerden farklı bir şekilde akacak gidecek. O ibadetini yapacak ama o ibadetin arka planında, felsefesinde yatan ben bunu niye yapıyorum sorusu hiçbir zaman gündeme gelmeyeceği için bambaşka bir dünya yaşayacak. Ve işte Kur'an'ın ikinci cildi istenecek o zaman, bu Müslümanlar niye böyle sorusu sorulacak. Ya öyle güzel bir örnek verdiniz ki, şimdi Allah'ın söylediği şey şu bize: ben hayatı ve ölümü hanginiz daha iş işleyeceksiniz diye yarattım. Bizi soruyorlar, hayatın amacı ne, yaratılış amacı ne? Tabii ki Allah katındaki nihai amacını bilmemiz mümkün değil. Biz de onu herhalde lütfederse bize, bizi o şekilde şereflendirirse huzuruna vardığımız zaman öğreneceğiz. Ben hep öyle söylüyorum. Yani bizi sorgulayacak olan Allah'a karşı varsa böyle bir hakkımız, ben gerçekten bunları merak ediyorum diyorum yani. Evet, ben bir insan, evet, olarak, evet, niye yaratıldığımın, evet, kendi dünya düzleminde belirlediğim şeyleri var ama nihai şeyi yok. Onun ötesinde bana söylediği iyi iş yapmak, bir hedef koymuş ve ben bu hedefle ilgilenirim. Peki bu iyi iş ne demek? İşte yaptığınız ibadetlerde, günlük hayatınızda gerçekleştirdiğiniz bütün her şey bu anlama geliyorsa eğer, o zaman siz doğru bir insansınız demektir. Bakın Müslümansınız da demiyorum. Yani o da Allah'ın bileceği iş. Çünkü kişiyle kalbi arasına sadece Allah girer ve sizin içinizden ona arz ettiğiniz şeyleri sadece o bilir. Bu da Kur'an'da yazar. Biz dışarıdan öyleyiz böyleyiz diye kendimize kimlikler koyuyoruz, değil mi? Biri bizi, evet, Müslüman, evet, biliyor, diğerini, evet, Hristiyan biliyor, öbürünü o da önemli değil. Yani oradan da bakmayacağız hayata. Ama insanlık zemini aynıdır. Herkesin sahibi Allah. Ve Allah herkes için bunu söylüyor. Sadece Müslümanlar için söylemiyor. Hayatı ve ölümü hanginiz daha iş yapacaksınız diye yarattım, bitti. Bu amel-i salih meselesi mesela, bir programımızda da bunu, hı-hı, söz konusu ederiz. Hı-hı. Ve ne demek? Bu bana nasıl yansıyor? Bendeki gerçekliği ne? Ben neyi ortaya koyacağım da Allah beni, hah tamam, yani bu işte benim bu dini sana göndermekteki nihai hedefimdi, bunu gerçekleştirdin diyecek. Bu soruları sormak için de yeniden başa dönüyorum söylediğim yere. Aklımızı kullanmamız gerek. Siz diyorsunuz ya bunları bana böyle öğrettiler, öyle öğrettiler. Çıkıp sormuyoruz ki. Yani ne oluyor? Kim bunu söylüyor? Nereden geliyor bu bilgiler? Bunların hiçbirisi mesela bizim dini literatürümüzde yok, bu sizin söylediğiniz şeyler. Ama din öyle bir şey ki adeta onun üzerine serpiliyor, sonra alttaki bilgi sorgulanamaz hale geliyor. Sadece dinle ilgili bir korku, çünkü bir de bunun ötesi var. Bakın her şey dünyada olsa bitse,
evet,
Evet. Değil mi? Dünyadaki evet. cezamızı çekmeye de çoğu zaman razı evet. oluruz yani. Mesela evet. trafikte bir kusur evet. işliyoruz, ceza geliyor, gidiyoruz, ödüyoruz evet. yani. Ama öyle değil. Allah yakar, Allah onu yapar, Allah bunu yapar diye. Evet. Çocukluktan itibaren bir de bu sosu üzerine döktüğümüz zaman... Peki dökmeyecek miyiz yani? Yok mu cennet, yok mu cehennem, yok mu? Var ama bunların hepsi de insan için. Yani cennet ve cehennem anlatıları Kur'an-ı Kerim'de insanları ödüllendirmek ya da korkutmak. Bu bir seviye ama orada kalınmayacak. Asıl hedef insanın bu dünyada bir şey var etmesi.
Tam da onu söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman... Allah'a olan borcumu ödedim diyoruz. Şimdi burada benim aklıma takılıyor. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır evet. deniliyor.
Evet, güzel.
Şimdi benim ona olan borcumu ödemeyi beklediğini haşa zannetmiyorum. Ben namaz kıldığım zaman 5 vakit o kalbimle onun karşısına geçtiğim zaman ben kendim arınıyorum. Oruç evet. tuttuğum zaman ben bu dünya hayatı için tamahlarımdan kurtuluyorum. Kur'an-ı Kerim'i okurken şükredin, şükredin, şükredin diye o kadar çok yerde geçiyordu ki bir an durdum, dedim ki neden bu kadar çok şükredin deniliyor? Ve o an onun cevabını bulamadım. Fakat 2 gün sonra fark ettim ki ben şükretmeye başladığımda ben mutlu oluyorum.
Evet.
Diyor ki yalan söyleme. Yalan söylemediğim zaman benim başım belaya girmiyor.
Allah insanı yaratan varlık. O yüzden insanın içine ne koyduğunu bizden iyi biliyor. Evet. Ve Kur'an'da insan tarifi işte bu dualizm üzerine, yani iyi ve kötü.
Evet.
Hem o var hem bu var potansiyel olarak. Ama siz tabii ki iyi iş işlemek için iyi potansiyelinizi her zaman geliştirmek... kötü potansiyelinizi demeyeceğim ama potansiyelinizin zayıflatılması gereken ya da dikkat edilmesi gereken, çünkü yok etmek mümkün değil. Her insanda her şey var, her türlü duygu var ve biz onlarla varız. Yani zıttı olmasa zaten melek olurdu. Öyle bir tür varken Allah evet. insanı yarattığına evet. göre bundan da bir şey murad etti. Bu çarpışmalar içerisinde biz nereye doğru yol alacağız? Asıl mesele bu. Şimdi o zaman bu sizin söylediğinizden şunu anlamak gerekiyor. Allah insanı böyle yarattığına göre
evet.
ve insan bunun farkında olan bir varlık olduğuna göre, yaptığı her işinde bir maksada binaen olduğunu görerek, diyelim ki ibadet gerçekleştiriyor. İbadetlerinin kendisini daha iyi insan ve günlük hayatında evet Allah'a karşı bir borcunu ödemek olarak görüyor ama Allah'a karşı borcunu ödemenin göstergesi insanlara karşı borcunu ödemektir. Ben bunu bu şekilde çözdüm. Kendi adıma konuşuyorum. İnsanlar eğer Allah'la ilişkileri konusunda kendilerini sorguluyorlarsa şu soruyu soracaklar: kullarla ilişkim nasıl?
Evet.
Kullarla olan ilişkiniz eğer sizi mutlu edecek, sizi tatmin edecek seviyede, huzurlu bir şekilde, bakın görünürde olan bir şeyden söz etmiyorum. Şu yastığa başımızı koyduğumuz zaman her şey açığa çıkıyor.
Evet.
Oradan söz ediyorum.
Evet.
Kendi vicdanınızda kendinizi aklayabiliyorsanız ve evet. diyebiliyorsanız ki oh elhamdülillah ben bugün hiç kimseyi bilerek isteyerek kırmadım. Hiç kimsenin namusuna göz dikmedim. Hiç kimsenin, sayabilirsiniz bunları
evet.
çok.
Evet.
Yani bunu yaptığınız zaman sonuç olarak şu cümleyi kurmanıza bile gerek yok. Ben gerçekten Allah'ın rızasına uygun davranmışım.
Evet.
Yani bunu size yaptıran bir süreçse, buraya doğru sizi götüren bir süreçse, o ibadetlerin gerçekten anlamı anlaşılmış ve dünya düzleminde de bunlar ortaya çıkmış ve dolayısıyla da bunlar karşısında Allah'ın bizi, işte hani dedi ya, yani hanginiz iyi iş işleyeceksiniz? Ben hayatı ve ölümü onun için. Yani hayat ve ölüm
evet.
ikisi eşit.
Evet.
Yani bu dünyada yaptıklarınız ahiret içindir demek burada bir anlam kaymasına uğratıyor. Ve insanlar yaptıklarını zannediyorlar ki ahirette karşımıza çık. O zaman biz bu dünyada niye varız? Bu dünyayı imar etmek zorundayız. Hiçbir şey bize havadan gelmiyor. O da bir zorunluluk. İnsanlarla ilişkimizi düzgün tutmak zorundayız. O da bir zorunluluk. Ama bunları yaparken peki bize yardımcı olan kaynaklardan birisi ne? Vahiy.
Vahiy.
Yani vahyin olmaması mümkün değil. İçimizde zaten bu var potansiyel olarak, ama dışarıdan bir yardım olarak da Allah zaman zaman peygamberlerle ve kutsal kitaplarla insanları desteklemiş.
Burada ben bir ek yapmak istiyorum. Şimdi bu dinle ilgili konular, inançla ilgili konularda o kadar kendimize güvensiziz ki mutlaka bu ilimle uğraşan yetkin ya da yetkin olmayan insanlara gidip mutlaka bir şeyi sormak ve onaylatmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken aklını kullananlar için bunda mutlaka dersler vardır. ifadesi çok fazla geçiyor. Ben kişi olarak kendi aklımı ve vicdanımı kullanma yetkim yok mu benim?
Kesinlikle yetkiniz ve sorumluluğunuz var. Evet. Yani sadece yetki diye düşünmemek lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu işler böyledir. Hem yetkiniz hem sorumluluğunuz. Çünkü sizi zaten öyle bir varlık olarak yarattı.
Evet.
Yani sizi güdümlü bir varlık olarak yaratsaydı bu söylediğiniz şey işleyecekti. Evet. Ama bakın ben size diyorum ki ilahi vahiy ve peygamberler insana destektir, yardımdır.
Evet.
Neyine destektir, neyine yardımdır?
Rehber.
İnsanın aklını kullanmasına yardımdır. Evet. O zaman şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz daha dün öğrencilerle yeni okuduk. Hazreti Muhammed insanlara ilk vahyi anlatmaya başladığı zaman onlara öyle enteresan yerlerden giriş yapıyor ki mesela Yunus suresinde bir ayet, 16. ayet. Özet olarak şöyle diyorsunuz ki bunları uydurdu. Vahiy geliyor ya, bakın bu da çok kolay bir şey değildir. Yani iman gerçekten çok zor bir şeydir. Başarmak gerekir iman etmeyi. Hadi diyor beni diyor bununla diyor itham ediyorsunuz. Ben diyor sizin yanınızda yaşayan bir insandım diyor. Vahiy gelmeden önce de ben sizinle birlikte yaşıyordum. O zaman benim söylediğim her şeye inanıyordunuz. Hatta değil mi bir sıfatı
evet,
vardı Muhammedül Emin.
Evet.
Ne oldu şimdi birdenbire ne oldu da diyor bütün bunların hepsi terse döndü. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Soru bu.
Evet.
Yani bu soruyu kendinize sorsanız cevabını alacaksınız. Ha, siz beni reddediyorsunuz diyor. O zaman işin içine işte başka şeyler karışıyor. Nefis değil mi? Ego. İnsanların en önemli sorumluluğu ve yetki alanı akıldır. Vahiy aklı destekleyen bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'i insanlar ömürleri boyunca okusalar gene bile her okumalarında yeni bir şey öğreneceklerdir. Bundan emin olsunlar. Ama doğrusunu isterseniz bir programımızı böyle yapacağız. Kur'an nedir sorusunu soracağız. Kur'an hemen hepimizin başına koyup başından sonuna sondan başına okuyup her şeyi birebir anlayacağımız bir kitap mı değil mi? Bunun cevabını şimdi vermeyeyim değil mi?
Evet.
Bunu da sorgulayacağız ve çeşitli yöntemler ve okumalar önereceğiz dinleyicilerimize. Ve gerçekten bizim için bir yardım olduğunu, ilahi bir yardım, hayatımızı anlamlandırmak için özel bir rehber kitap olduğunu da bu vesileyle bu programlarda anlatmaya çalışacağız.
Ve bu hayatı yaşarken de başvuracağımız bir rehber olduğunu vurgulayalım. Sadece öldükten sonra cennete gitmek için yapmamız gerekenleri bize anlatan değil, bu dünya hayatını yaşarken de huzuru, şükrü, mutluluğu bulmak için bir rehber kitap olduğunu da anlatalım istiyorum bu programımızda. Son bir cümle söylemek istiyorum. Biz dinle ilgili de sanırım biraz bunda da magazin demek belki ağır kaçabilir ama din konusunda da magazin yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den en etkilendiğim ayeti mealen söyleyerek ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, zorda olan kuluma benim adıma borç verin, ben size borçlanayım, size misliyle öderim diyor. Ben bu ayetten o kadar etkilendim ki bu ayeti günümüzde hepimizin inandığı ve bayrak yaptığı bir ayet olduğunu ve uyguladığını düşündüğün zaman bu dünya cennete dönmez mi zaten? Bu kadar bu dünyaya yönelik bir mesaj değil mi?
Bu sizin söylediğiniz ifade karz-ı hasen olarak geçiyor. Allah'a en güzel şekilde borç vermek Kur'an-ı Kerim'de. Biz bunu da bir program konusu yapalım. Konularımız böylece yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ki internet sitenizde de ben programınızın tanıtımını gördüm. Dinleyicilerimiz oradan da takip edebilirler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İlahi Nizam ve İnsan programının tanıtımında bizim hangi konularla ilgili çalışacağımız ama daha ziyade Kur'an-ı Kerim kavramları ve Kur'an-ı Kerim insana nasıl bir hayat modeli öneriyor? Herkesin dilinde olan bir şeyi Kur'an'ı hayata taşımak ama cevabı herkese göre değişen bir cevap olmamalı. Kur'an'ın kendisinin önerdiği bir cevap olmalı. Onu arayıp ve Kur'an'ın kendisinden bizzat ortaya çıkarma konusunda belli ki bizi çalıştıracaksınız Feray Hanım. Biz de size teşekkür ediyoruz bunun için.
Ben de teşekkür ediyorum. Bütün bir yıl boyunca bizimle birlikte olacağınız için her hafta Cuma günleri 12.20'de dinleyicilerimizle buluşmayı diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.